Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 40. ayrım. 95. bölüm. Catherine Solomon düştüğünü anlıyor ama sebebini çıkaramıyordu. Koridordan yemek odasındaki güvenlik memuruna doğru koşarken ayağı görünmeyen bir nesneye takılmış ve tökezleyerek ayakları yerden kesilmişti. Şimdi yere, parke zeminin üstüne yığılmak üzereydi. Catherine karnının üstüne düşünce ciğerlerindeki hava aniden boşaldı. Başının üstündeki ayaklı portmanto tehlikeli biçimde sallandı ve devrilip tam yanına düştü. Soluk soluğa başını kaldırdığında sandalyede oturan kadın güvenlik memurunun hiç kıpırdamadığını görünce şaşırdı. Bundan daha da tuhafı, yere devrilmiş portmantonun ayağına, koridorun karşı tarafına uzanan ince bir tel bağlanmıştı. "Kim, neden böyle bir şey yapsın?" "Catherine!" Langdon ona seslenince, Catherine dönüp baktı ve kanının donduğunu hissetti. "Robert, tam arkanda!" Çığlık atmak istedi ama hala nefes almaya çalışıyordu. Tek yapabildiği, Langdon'ın arkasındaki ajan Hartman'ın boğazını tutarak kapı eşiğinde sendelediğinden habersiz, kendisine yardım etmek için koridorda koşuşunu izlemek oldu. Uzun tornavidayı sapından tutup boynundan çekerken, kanlar Hartman'ın ellerine fışkırdı. Ajan ileri doğru adım atarken saldırgan belirdi. "Tanrım, hayır!" Üzerinde peştemala benzeyen garip bir iç çamaşırından başka bir şey olmayan iri adamın giriş salonunda saklandığı anlaşılıyordu. Kaslı vücudu tepeden tırnağa tuhaf dövmelerle kaplanmıştı. Ön kapı kapanırken koridorda Langdon'un peşinden koşmaya başladı. O sırada ajan Hartman yere kapaklandı. Şaşırmış görünen Langdon, arkasını döndüğü sırada dövmeli adam çoktan üstüne çullanmış, sırtına bir tür alet saplıyordu. Işık parlamasına eşlik eden bir elektrik cızırtısının ardından Catherine, Langdon'un kas katı kesildiğini gördü. Gözleri donarak büyüyen Langdon öne doğru sendeleyip felç olmuş bir halde yere yığıldı. Deri çantasının üstüne sertçe düşerken piramit yerde yuvarlandı. Dövmeli adam kurbanına dönüp bakmadan doğruca Catherine yöneldi. Catherine yemek odasına sürünerek girerken bir sandalyeye çarptı. Bu sandalyeye yaslanmış olan kadın güvenlik memuru sallanıp yanına yığıldı. Kadının cansız ifadesinden dehşet okunuyordu. Ağzına bibes tıkanmıştı. Devasa adam, Catherine'in hareket etmesine fırsat bırakmadan yanına vardı. Onu omuzlarından muazzam bir güçle yakaladı. Artık makyajsız olan yüzü son derece korkutucuydu. Adamın kasları esnerken, Catherine bez bir bebek gibi karnının üstüne çevrildiğini hissetti. Ağır bir diz sırtına yüklenince bir an için ikiye ayrılacağını sandı. Adam onu kollarından tutup geriye doğru çekti. Başı yan çevrilmiş ve yanağı halıya bastırılmış Catherine, şimdi sırtı dönük duran Langdon'ın sarsılarak titrediğini görebiliyordu. Onun arkasındaki ajan Hartman antrede kıpırdamadan yatıyordu. Bileklerini soğuk metal kıstırdığında Catherine bir tele bağlandığını anladı. Dehşetle kurtulmaya çalıştı ama bunu yapmak ellerini fena halde acıtıyordu. "Hareket edersen bu tel seni keser" diyen adam inanılmaz bir hızla el bileklerini bağlayıp ayak bileklerine geçmişti. Catherine ona tekme atınca adam güçlü yumruğunu sağ kalçasının altına indirerek bacağını etkisiz duruma getirdi. Birkaç saniye içinde ayak bilekleri de bağlanmıştı. Catherine, "Robert!" diye seslenebildi. Langdon koridorda yerde inliyordu. Profesör başının yanında yere devrilmiş taş piramitle deri çantasının üstünde iki büklüm yatıyordu. Catherine saldırgana, "Piramidin şifresini çözdük" dedi. "Sana her şeyi anlatacağım." "Evet, anlatacaksın." Bunu söyledikten sonra bezi ölü kadının ağzından çıkarıp sert bir şekilde Catherine'in ağzına tıkadı. Tadı ölüm gibiydi. Robert Langdon'ın bedeni sanki kendisine ait değildi. Yanağı parkeye yaslanmış, uyuşuk ve kıpırdayamaz bir halde yatıyordu. Şok silahlarının geçici süreyle sinir sistemine aşırı yük bindirerek kurbanı etkisiz hale getirdiğini biliyordu. Elektrikli kas sinir sistemi etkileyici diye bilinen yıldırım çarpması gibi bir şeydi. Hissettiği büyük acı vücudundaki her bir moleküle nüfuz ediyordu. Zihninin odaklandığı isteğe karşın kasları gönderdiği emre uymayı reddediyordu. "Ayağa kalk." Yerde felce uğramış halde yüzü koyun yatan Langdon nefes almakta güçlük çekerken kısa soluklar almaya çalışıyordu. Kendisine saldıran adama henüz bakamamış olsa da ajan Hartman'ın bir kan gölü içinde yattığını görebiliyordu. Adamla mücadele edip tartışan Catherine'in sesi şimdi sanki adam ağzına bir şey tıkmış gibi boğuk çıkıyordu. Ayağa kalk Robert, ona yardım etmelisin. Langdon'ın bacakları karıncalanıyordu. Duyumsadığı yakıcı ve acı yüklü bir iyileşme hissiydi ama yine de bacakları işbirliği yapmıyordu. Kıpırda, yüzüne ve boynuna gelen canla birlikte yeniden bedenini hissetmeye başlarken kolları seyirdi. Büyük bir çabayla yanağını parkeye sürterek başını hareket ettirmeyi başardı. Başını döndürdüğünde yemek odasını gördü. Langdon'ın görüş alanı çantasından fırlayıp yerde yan devrilen piramit yüzünden kapanmıştı. Piramidin tabanı yüzünün birkaç santim uzağındaydı. Langdon bir an için neye baktığını anlayamadı. Önündeki kare taş piramidin tabanıydı ama nedense farklı görünüyordu. Çok farklı. Hala kare ve hala taştı. Ama artık düz ve pürüzsüz değildi. Piramidin tabanı kazınmış işaretlerle doluydu. Bu nasıl olabilir? Birkaç dakika hayal gördüğünü sanarak baka kaldı. Piramidin tabanına defalarca baktım. Hiç işaret yoktu. Langdon bunun sebebini şimdi anlıyordu. Nefes alma güdüsü zorlayınca aniden hava yuttu. Mason piramidinin hala paylaşacağı sırları olduğunu fark ediyordu. Bir başka değişime tanık oldum. Langdon o anda Galloway'in ricasının anlamını çözdü. Peter'a şunu söyleyin. Mason piramidi sırrını daima içtenlikle korudu. O sırada bu sözler tuhaf gelmişti ama Langdon şimdi başrahip Galloway'in Peter'a şifreli bir mesaj gönderdiğini anlıyordu. Aynı şifre Langdon'ın okuduğu sıradan bir gerilim romanında da kullanılmıştı. Sincere, yani içtenlik. Michelangelo'dan beri heykeltıraşlar eserlerindeki kusurları çatlakların içine sıcak balmumu sürüp üstünü taş tozuyla kaplayarak kapatmışlardı. Bu aslında bir hileydi. Bu yüzden balmumsuz, kelime karşılığı sine sera, heykellerin içtenlikle yapıldıkları düşünülürdü. Bu söz o zamandan sonra yerleşmişti. Bugün hala mektupları içtenlikle diye bitirince balmumsuz, yazdığımızı ve sözlerimizin gerçek olduğunu söylüyoruz. Piramidin tabanındaki yazılar da aynı yöntemle kapatılmıştı. Catherine kapak taşının tarifini uygulamak için piramidi kaynatınca balmumu eriyerek altındaki yazıları ortaya çıkarmıştı. Oturma odasındayken ellerini piramidin üzerinde gezindiren Galloway'in piramidin altındaki işaretleri hissettiği anlaşılıyordu. Langdon bir anlığına Catherine'le birlikte içinde bulundukları tehlikeyi unutmuştu. Piramidin tabanındaki inanılmaz semboller dizisine baktı. Ne anlama geldiklerine veya neyi ortaya çıkardıklarına dair fikri yoktu ama bir şey kesindi. Mason piramidinin hala anlatacak sırları var. 8 Franklin Meydanı son cevap değil. Yeni bir şifreyi daha çözerken salgıladığı adrenalin yüzünden mi yoksa birkaç saniye daha yatmaktan mı bilinmez ama Langdon birden vücuduna yeniden hakim olduğunu hissetti. Tek kolunu acıyla yana uzatıp yemek odasını görebileceği şekilde deri çantayı önüne çekti. Catherine'in bağlanmış olduğunu ve ağzının tıkandığını gördüğünde dehşete düştü. Dizlerinin üstüne kalkmak için kaslarını esnetti ama hemen ardından gözlerine inanamayarak yerinde dona kaldı. Yemek odasının kapı eşiğinde ürkütücü bir manzara Langdon'ın daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir insan figürü duruyordu. Tanrı aşkına bu da ne? Langdon yuvarlanıp kaçmak için bacaklarıyla tekmelemeye başladı ama dövmeli adam onu yakalayıp sırt üstü çevirdi ve göğsünün üstüne bindi. Dizlerini Langdon'ın pazularına bastırıp onu yere çiviledi. Adamın göğsünde çift başlı bir zümrüdü anka kuşu vardı. Boynu, yüzü ve tıraşlı başı alışılmadık bir dizi karmaşık sembollerle kaplanmıştı. Langdon bunların kara büyü ritüellerinde kullanılan mühürler olduklarını biliyordu. Langdon daha ne olduğunu anlayamadan dev adam onun kulaklarını ellerinin arasına aldı. Başını yerden kaldırıp inanılmaz bir kuvvetle parkeye çarptı. O an her şey karardı. 96. Bölüm. Koridorda duran Malak etrafındaki katliamı inceledi. Evi savaş alanına dönmüştü. Robert Langdon ayaklarının altında şuursuzca yatıyordu. Catherine Solomon yemek odasında yerde bağlı ve ağzı tıkalıydı. Yaslandığı sandalyeden düşerek yere yığılan kadın güvenlik memurunun cesedi yakınındaydı. Hayatını kurtarmak isteyen güvenlik memuru Malak ne dediyse onu yapmıştı. Boğazına dayanmış bir bıçakla, Malan telefonla cevap vermiş ve Langdon'la Catherine'i koşturarak buraya getirtecek yalanı söylemişti. Ortağı yoktu ve Peter Solomon hiç iyi değildi. Kadın, rolünü tamamladığı anda Malak onu öldürmüştü. Malak'ın evde olmadığı izlenimini tamamlamak için arabalarından birinin araç kitinden Bellamy'yi aramıştı. Bellamy'ye ve başka her kim dinliyorsa ona yoldayım demişti, Peter bagajda. Aslında Malak sadece garajla ön bahçe arasında araba kullanıyordu. Farları açık ve motorları çalışır durumda olan bir sürü arabasını buraya gelişi güzel park etmişti. Aldatmaca kusursuz biçimde işe yaramıştı. Neredeyse. Tek pürüz, antrede boynunda tornavida ile yatan siyahlar içindeki kanlı yığındı. Cesedin üstünü arayan Malak, CIA logosu taşıyan bir telsiz ve cep telefonu bulduğunda kendi kendine güldü. Demek onlar bile gücümün farkında. Pillerini çıkarıp her iki aygıtı da ağır bir bronz havanla ezdi. Yeniden Langdon'ın yanına yürüdü. Profesör kasılıp kalmıştı ve bir süre daha öyle kalacaktı. Gözleri heyecanla profesörün açık çantasının yanında duran taş piramide kaydı. Nefesi kesildi. Kalbi çarpmaya başladı. Yıllarca bekledim. Aşağı uzanıp Mason piramidini kaldırırken elleri hafifçe titredi. Parmaklarını yavaşça yazıların üstünde gezdirdi. Kelimelerin yaydığı umut ona huşu vermişti. Kendini daha fazla büyüsüne kaptırmadan piramidi kapak taşıyla birlikte Langdon'ın çantasına koydu ve fermuarını kapattı. Yakında piramidi bir araya getireceğim. Çok daha güvenli bir yerde. Çantasını omzuna attıktan sonra profesör de sırtlamaya çalıştı ama kondisyonlu fiziği beklediğinden daha ağırdı. Malak onu koltuk altlarından tutup yerde sürüklemeye karar verdi. Malak gittiği yeri beğenmeyecek diye düşündü. Langdon'ı sürüklerken mutfaktaki televizyondan sesler yükseldi. Televizyondan ses gelmesi aldatmacanın bir parçasıydı ve şimdi Malak onu kapatacaktı. Kanalda televizyon yoluyla misyonerlik yapan biri göklerdeki babamız duasını cemaate okutuyordu. Malak, hipnotize olmuş izleyicilerden kaçının bu duanın çıkış kaynağını bildiğini merak etti. Grup makama uyarak gökte olduğu gibi yeryüzünde de dedi. Malak, evet diye düşündü. Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki aşağıdakine benzer. Ayartılmamıza izin verme. Bedenimizin zayıflıklarını terbiye etmemize yardım et. Hepsi birden kötü olandan bizi kurtar diye yalvardı. Malak gülümsedi. Bu zor olabilir. Karanlık büyüyor. Buna rağmen denedikleri için onları takdir etti. Görünmeyen güçlerle konuşup yardım dileyen insanların bu modern dünyada soyu tükenmekteydi. Ayini yapanlar, amen dedikleri sırada Malak, Langdon'ı yemek odasına sürüklüyordu. Malak, Amon diye düzeltti. Dininizin beşiği Mısır'dır. Tanrı Amon, Zeus'un, Jüpiter'in ve Tanrı'nın tüm yeni yüzlerinin öncüsüydü. Bugüne kadar dünyadaki her din onun ismini farklı şekillerde seslendirmişti. Amen, Amin, Aum. Misyoner İncil'den alıntılar yapıp melekleri, şeytanları, cennet ve cehennemde görevli ruhların hiyerarşisini anlatmaya başladı. Onları ruhlarınızı kötü güçlerden koruyun diye uyardı. Kalplerinizi duayla yüceltin. Tanrı ve melekleri sizi duyacaktır. Malak doğruyu söylediğini biliyordu. Ama şeytanlar da duyacak. Malak uzun zaman önce sanat doğru biçimde uygulandığında kişinin ruhani dünyaya giden kapıyı açabileceğini öğrenmişti. Oradaki görünmeyen güçlerin iyi ve kötü çeşitli biçimleri vardı. Işık olanlar şifa veriyor, koruyor ve evrene düzen getiriyordu. Karanlık olanlar tam tersi iş görüyor, yıkım ve karmaşa getiriyorlardı. Doğru şekilde çağrıldıklarında görünmeyen güçler, kişinin dünyadaki arzusunu yerine getirmeye ikna edilebilirdi. Kişiye doğaüstü güçler sunarlardı. Çağıran kişiye yapacakları yardımın karşılığında bu güçler adak isterlerdi. Işıktan gelecekler, yardımlar için dua ve övgü. Karanlıktan gelecek yardımlar için kan dökülmesi. Adak ne kadar büyük olursa, nakledilen güç o denli büyük olur. Malak uygulamalara önemsiz hayvanların kanıyla başlamıştı. Ama geçen zamanla birlikte adak seçimleri daha cüretkar olmuştu. Bu gece son adımı atacağım. Kıyametin geleceği uyarısını yapan vaiz, dikkatli olun diye bağırdı. İnsan ruhunu vereceği son savaş yakında yapılacak. Malak sahiden de öyle diye düşündü ve ben en büyük savaşçısı olacağım. Elbette bu savaş çok çok önceleri başlamıştı. Antik Mısır'da sanatı mükemmelleştirenler tarihin büyük üstatları haline gelmişler, halk kitlelerinin ötesinde gelişerek ışığın gerçek uygulayıcıları olmuşlardı. Yeryüzünde tanrılar gibi dolaşmışlardı. Bilgelikten payını almak için dünyanın öbür ucundan gelen adayların üyeliğe kabul edildiği büyük tapınaklar inşa etmişlerdi. Altın insanlardan bir nesil doğmuştu. Kısa bir süre için insanlık kendini yükseltip dünyevi bağlarından kurtulacak gibi olmuştu. Antik gizemlerin altın çağı. Ama etten vücuda gelen insan, kibir, nefret, sabırsızlık ve hırs günahlarına kolay aldanan bir varlıktı. Zaman içinde sanatı yozlaştıranlar, çarpıtarak kendi çıkarları için kullananlar olmuştu. Bu çarpıtılmış şeklini karanlık güçleri çağırmak için kullanmışlardı. Böylece yeni bir sanat meydana gelmişti. Daha güçlü, hızlı ve sarhoş edici etkisi olan bir sanat. İşte benim sanatım bu. Büyük eserim bu. Aydınlanmış üstatlarla onların ezoterik kardeşlikleri kötülüğün doğduğuna tanık olmuşlar ve insanlığın yeni bulduğu bu bilgiyi kendi türünün iyiliği için kullanmadığını görmüşlerdi. Bu yüzden layık olmayanların ulaşmasını engellemek amacıyla bilgeliklerini saklamışlardı. Sonunda her şey tarihin içinde kaybolup gitmişti. Bunu cennetten kovuluş takip etmişti ve sürekli bir karanlık. Günümüze kadar üstadların asil torunları azimle çalışarak ışığı aramış, geçmişte kaybettikleri gücü yeniden ele geçirmeye uğraşmış ve karanlığı uzak tutmaya çabalamışlardı. Onlar, yeryüzündeki tüm dinlerin, kiliselerinde, tapınaklarında ve mabetlerindeki kadın ve erkek rahiplerdi. Zaman hatıraları silmiş, onları geçmişlerinden ayırmıştı. Bir zamanlar hikmetin aktığı kaynaktan artık haberleri yoktu. Onlara, yani imanın yeni muhafızlarına, atalarının ilahi gizemleri sorulduğunda bunları kafirlik olarak nitelendirip şiddetle sahipsiz bırakmışlardı. Malak, acaba gerçekten unuttular mı diye düşündü. Antik sanatın tınısı, Musevilikteki mistik kabalacılardan, İslamiyetteki ezoterik sufilere kadar dünyanın her köşesinde hala yankılanıyordu. İzlerine Hristiyanlığın gizli ritüellerinde, Aşai Rabbani'nin Tanrı'yı yeme ayinlerinde, azizler, melekler ve şeytanların hiyerarşisinde, ilahi ve sihirli sözlerinde, kutsal takvimin astrolojik temellerinde, kutsama cübbelerinde ve sonsuz hayat vaadinde rastlamak mümkündü. Şimdi bile papazlar dumanlı buhurdanları sallayarak, kutsal çanları çalarak ve kutsal su serpiştirerek kötü ruhları kovuyorlardı. Hristiyanlar hala doğaüstü şeytan çıkarma hünerlerini kullanıyorlardı. İnanışlarındaki bu eski uygulama sadece şeytanları kovmak için değil, aynı zamanda çağırmak için de yapılırdı. Ve hala geçmişlerini anlayamıyorlar mı? Kilisenin gizemli geçmişi en çok merkez üstünde belirgindi. St. Peter's Meydanı'ndaki Vatikan şehrinde büyük bir Mısır obeliski duruyordu. İsa ilk nefesini almadan 1300 yıl önce yapılmıştı. Bu kutsal ve esrarlı abidenin ne orayla ne de modern Hristiyanlıkla bir ilgisi vardı. Taş bir kule duyulmak için haykırıyordu. Her şeyin nerede başladığını hatırlayan birkaç bilge için bir anıttı. Antik gizemlerin rahminden doğan bu kilisede hala onun ayinleri ve sembolleri kullanılıyordu. Hepsinin üstünde tek bir sembol. Sunakların, cübbelerin, kulelerin ve kutsal kitabın üstünde Hristiyanlığın tek bir simgesi vardı. Kurban edilen değerli bir insan. Hristiyanlık kurban vermenin dönüştürücü gücünü diğer inanışlardan çok daha iyi anlamıştı. Şimdi bile İsa'nın yaptığı fedakarlığı yüceltmek için müritleri oruç tutarak, büyük perhize girerek, gelirlerinden kiliseye vererek kendi küçük adaklarını sunuyorlardı. Elbette bu adakların hepsi önemsiz. Kan yoksa gerçek adak da yoktur. Karanlığın güçleri uzun zaman boyunca kan adağını kabul etmişlerdi ve bu sayede öylesine güçlenmişlerdi ki iyilik güçleri artık onları dengelemekte sıkıntı yaşıyordu. Yakında ışık tamamıyla kararacak ve karanlığın uygulayıcıları insanların zihinlerinde özgürce hareket edebileceklerdi. 40. ayrımın sonu. Sayfa 378. Devamı 41. ayrımda.